Ayrım 34, Bilge Kadın, Christian Jacques, sayfa 407, 67. bölüm. Panep Ustabaşı'nın peşinden is yapmayan kandillerle aydınlatılmış Mernep Dağ'ın mezarına giden dümdüz koridorlara girdi. İki adam, biri doğuda, öteki de batıda, iki sıra sütunun taşıdığı kubbeli büyük salonun eşiğinde durdu. Kuzeyde de güneyde de krallık hazinesinden parçaların yer alacağı dört küçük oda oyulmuştu. Doğu ve batı duvarlarına oyulmuş 16 girintiye de günden güne, geceden geceye diriliş esrarının insanların gözlerinden uzak gerçekleştiği lahit salonunu koruyacak heykelcikler dikilecekti. Geniş odanın ötesinde en küçüğü ekseni oluşturan kayaya saplanan üç küçük odacık vardı. ''Yontucuların işi tamamlandı.'' dedi Nefer. ''Son odanın dışında bu duvarları canlandırmak çizimciler ile ressamların görevi.'' ''Mezar tamamlanmayacak mı?'' ''Vadidekilerin tümü gibi, sadece görüntüde. Ebedi bir eve son kez bakmak insana düşmez. Bu sadece görünmez ile kaya ananın ayrıcalığı.'' Süslenecek yüzey oldukça genişti. Panep içinden henüz dilsiz olan bu duvarları canlandırma arzusu taştığını hissetti. ''Ressamlara ne kadar süre vereceksin?'' ''Şedin seçtiği sembolik biçimlerin uygulanması özellikle güç olacak. Ama buranın boyutlarıyla çok uyumlu görünecek. Biz burada gökte sayılırız, burada zaman tutulmaz. Önemli olan eserin kusursuzluğu.'' 6 yaşındaydı ama bir yetişkin kadar iriydi Aperti. Çılgınca bir iştahı vardı. Başlarına geçtiği oyun arkadaşlarının direncini kırmak için babasından öğrendiği yumruk oyunlarına başvurmaktan da çekinmiyordu. Oysa oğlunun eğitimi konusunda kesin kararlara varan Panev için Aperti'nin bu ilk başarıları yeterli değildi. Hakikat meydanının diğer çocukları gibi okuma yazma öğrendikten sonra istediği mesleği yapmak için köyden ayrılmakta özgür olacaktı. Kimileri Karnak'taki katip okulunda öğrenimlerine devam ederken bazıları toprak kahyası oluyor ya da zanaatkar olarak kente yerleşiyordu. Dışarıya çıkmak isteyen kızlar da genellikle seçkin eğitim görmüş bir kadınla evleneceğine memnun iyi kocalar buluyordu. Kızlardan çalışma hayatına atılanlar da vardı. Panep Aperti'nin okuldaki başarısı konusunda son derece katıydı. Bazen beceremediği alıştırmaları yeniden yaptırdığı da oluyordu oğluna. Bununla beraber çanak boyamayı, sandalet yapmayı, mutfakta annesine yardım etmeyi, ihtiyacı olan herhangi bir zanaatkarın imdadına koşmayı da öğretiyordu. Küçük Aperti'yi sırtında ağır bir su testisi taşırken gören lekesiz Uabet, müdahale zamanının geldiğine karar verdi. ''Oğlundan yapabileceğinden fazlasını istediğini düşünmüyor musun Panep?'' ''Gençken insanın gücünü fazla idareli kullanmaması gerek. Bu bacaksızda satabileceği kadar çok güç var. Kuvveti birinin işine yararsa hayatı daha çabuk öğrenir. Yumuşak eller ile yorgun ayaklar insanı beceriksiz kılar.''
Aperti daha 6 yaşında.
Şimdiden 6 oldu bile, talihi varmış. Kararlı Gau ve pişkin Somunpay ona hesap öğretmeyi kabul etti. Aperti'nin aklı çoğu zaman havada olduğundan parmaklarına vurulacak birkaç sopa iyi gelecek. Sırtındaki gözü de açacaktır.
Mutfaktan çıkan yumurcak yumruğunu babasının baldırına gömdü.
Çok yumuşak oğlum. Senin idman yapmaya ihtiyacın var. Gel de biraz yumruklaşalım.
Mernep Dağ'ın mezarındaki ölüm odasının duvarları ile tavanları olağanüstü karmaşık süsleri kabule hazırdı. Kurtarıcı şed boyutlarıyla genç ressam Panep'i bile şaşırtan bu projeyi gerçekleştirmek için tüm becerisini konuşturmuştu. Genç ressam belki de yeteneklerini bile aşabilecek bu göreve hazırlanabilmek için geceyi tarlalar boyunca uzayıp giden bir kanalın kıyısında tek başına geçirmeye karar vermişti. Güneş batıyordu, çiftçiler sürülerini tarlalardan getiriyor, flüt sesleri batan güneşin sıcaklığına karışıyordu. Sulardan çıktığında masalların bahsettiği tehlikeli tanrıça sandı Panep onu. Erkekleri baştan çıkarıp yollarını şaşırtan, türküler söyleyip kollarında ölüme götüren kötü tanrıça. Sonra Sonra çıplak vücudunu örten uzun kızıl saçlarından tanıdı onu. Firuze'nin salınışları öylesine tahrik ediciydi ki ona doğru atıldı Panep. Tam dokunacağı sırada sevgilisi elinden kurtulup kanala daldı. Erkeğinden daha yavaş yüzüyordu kuşkusuz. Ne var ki çok daha çevik, çok daha esnekti hareketleri. Birkaç kez Panep onu yakaladığını sandı ama hemen elinden sıyrılıp kaçtı, sonra yakalanmayı kabul etti. Birlikte birbirlerine sarılmış ve arzudan çıldıracak gibi suyun yüzeyine çıktılar. Yüzleri batan güneşin son ışınlarında yıkanırken tutkuyla sevişip kıyıya uzandılar. Sularda tehlikeli yaratıkların yaşadığını, onları kovmak için bütün büyüleri bilmek zorunda olduğunu unuttun mu Panep?
Hangi büyüleri duymak istiyorsun?
Küçük ailesinin sıcaklığında uyuyamayan ressamınkini, bir firavunun diriliş odasını süsleme ayrıcalığına kavuşmuş çok az insan vardır. Enerjini bayağı faaliyetlerde harcayarak böylesine inanılmaz bir fırsata heba ettiğini düşünmüyor musun? Karısını sevecek, ailesine iyi babalık edecek sürü de insan var. Oysa sen sonsuzluk sembollerini Krallar Vadisi'nin yüreğinde yaşatmak için Şed tarafından seçildin.
Panep gözlerini yumdu. Sana beni bekleyenlerden korktuğumu söylesem inanır mısın? Ustabaşının gösterdiği o salon ile Şed'in eskizleri hiç aklımdan çıkmıyor. Düşümü gerçekleştirdim, çizmeyi ve boyamayı öğrendim. Ama bu mezar benden daha fazlasını istiyor. Belki de canlı çıkamayacağım oradan. İşte bu yüzden öğrendiklerimi oğluma anlatmaya çalışıyorum, anladın mı?
Cevap alamayınca gözlerini açtı. Firuze yoktu. Bir an iki su arasında yaşayan ürkütücü ruhun kurbanı olup olmadığını düşündü. Ama Firuze'nin ne yaptıkları ne de sözleri onu boşluğa çekmek için yapılıp söylenenlerden değildi. General Mehi Perramesu Sarayı'nın büyük kabul salonunda Nübya'da uyguladığı barış girişimlerini ve yönetimi altındaki Teb bölgesinin mali durumunun iyiliğini anlatmak için Firavun Merneptah'ın huzuruna çıkmıştı. Anlatılanları dalgınca dinleyen Firavun hiçbir yorumda bulunmadı ve Mehi'nin raporu biter bitmez de kalkıp dairesine çekildi. Umudu kırılan ve endişelenen Mehi ağır adımlarla saraydan çıkarken Seti ile karşılaştı.
Canınız sıkılıyor gibi görünüyorsunuz general. Oysa Perramesu'da sadece iyiliğinizden bahsediliyor.
Dürüst olmak gerekirse raporumun Firavun'u tatmin etmediği izlenimine kapıldım.
Raporunuzu eleştirdi mi?
Tek bir söz bile söylemedi.
Öyleyse endişelenmeyin. Babamın diplomasiyle arası hoş değildir. Memnun olamadığında dili kılıcı kadar keskin olur.
Seti sesini alçalttı. Aramızda kalsın. Firavun bugünlerde biraz rahatsız, kabullerini en aza indirdi. Sizi görmesi bile size verdiği değeri kanıtlıyor. Bu ayrıcalığa kavuşamayan birçok yönetici var.
Hükümdarımızın sağlığının her geçen gün daha iyiye gideceğini umarım.
Hekimlerimiz çok yetenekli, babamın bünyesi de çok sağlam. Ama hepimizin kaderi tanrıların ellerinin arasında değil midir?
Anlatın bana general, söylenenlere bakılırsa askerleriniz Nübya'da herkese hayran bırakmış.
Cesaretleri gerçekten de örnek olacak gibiydi.
Oğlum Amenmes gerçekten onlara layık davranabildi mi?
Büyük bir istekle savaşa girdi, onunla gurur duyabilirsiniz.
Bana büyük bir iyilik yapmak ister miydiniz general?
Eğer mütevazı yeteneklerim buna izin verirse...
Gençliği ve tecrübesizliğinin Amenmes'e yanlış tepkiler verdirmesinden çekiniyorum. Bu yüzden gelecek belirginleşinceye kadar onun başkentten uzaklaşması gerektiğini düşünüyorum. Sizin niteliklerinizde bir erkeğin oğlumun olgunlaşmasına, sorumluluklarının bilincine varmasında yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Amenmes Teb'de hoş vakit geçirecektir, bundan eminim. Böylesine güzel bir kentte Tanrı Amon'un koruması altında yaşamak. Bunu kim istemez ki?
Demek sürgüne gönderiliyorum diye bağırdı Prens Amenmes.
Babanızın sizi cezalandırmak için Teb'e gönderdiğini sanmıyorum. En azından böyle bir şey hissetmedim dedi Mehi.
Beni aptal yerine koyuyor. Birbiri peşi sıra önemli gelişmelerin yaşanacağı saraydan uzaklaştırmak istiyor beni. Kralın rahatsız olduğunu, hekimlerin sağlığı konusunda umutsuz olduğunu bilmiyorsunuz kuşkusuz. Seti ve hırslı karısı daha şimdiden tacı başlarında görüyor olmalı.
Belki de öyle ama neden umutsuzluğa kapılıyorsunuz? Eğer babanız böyle bir karar aldıysa sizi tehlikeli bir rakip olarak görüyor demektir.
Doğru, Teb başkentten uzakta ama Tanrı Amon'un kenti Büyük Mısır'ın tümüne hakim. Firavun ne Karnak'ın tanrısal efendisinin korumasından ne de buranın zenginliklerinden vazgeçemez. Ülkenin dengesi kuzey ile güneyin birleşmesine dayanmıyor mu?
Teb'in bana bağlı kalacağını, babama karşı ayaklanmayı bile göze alacağını mı söylemek istiyorsunuz?
Mernef daha hayattayken onun emirlerine kesinlikle uyacağım.
Amenmes gülümsedi. Teb'e göğsüm sevinçle dolu olarak geleceğim general. Sizin gibi bir müttefikim varken gelecek hiç de sandığım kadar karanlık değil. Üstelik Perramesu'da devamı destekleyecek kadar taraftarım da olacak.
Mehi baba ile oğul arasında yaşanacak taht savaşından kimin galip çıkacağını merak ediyordu. Mantık Seti'yi gösteriyordu. Ama genç Amenmes'in hırsı gün geçtikçe daha da artıyordu. Bu çatışmada kim kazanırsa kazansın, generalin görevi kaybetmemek olacaktı.
68. Bölüm. Kurtarıcı Şed Merneptah'ı mavi ve altın şeritli çok eski perukayla gösteren portreyi tamamlamıştı. Sonra da hükümdarın karşısına dikilmiş altın renkli kobranın son düzeltmelerini de yaptı. Gözleri bitkin, panebin ışığın dirilişinin üç aşamasını betimleyen, üç biçiminin yer aldığı ana resmin son ayrıntılarını çizdiği mezar odasına indi. Dirilişi çıplak ve kırmızı bir çocuk, siyah bir böcek ve Merneptah'ın adını aydınlatan kızıl bir çember betimliyordu. Daha yukarıda da çizilmesi en güç olan resim vardı. Hem ilk güneşin yaratıcılık gücünü hem de dirilen firavunun ruhunun uçuş yeteneğini temsil eden dev kanatlı bir koç.
En ufak ayrıntıya kadar çizmişsin Panep. Bu arada da çizgiyi sadeleştirip renklerin parlamasını sağlamışsın.
İltifat genç devi şaşırttı.
Düzeltilmesi gereken bir şey var mı?
Tek bir tane bile yok. Ustabaşının planını gördüğümde korkuya kapıldığımı artık itiraf edebilirim. Ramses'inkinden de büyük bir mezar, çok daha önemli hacimler, tek bir eksen ve şimdiye kadar yapmadığımız bir oyma ve resim programı. Nefer selefini taklit etmekle yetineceklerden değildi. Bundan böyle örnek olarak kullanılacak yeni bir ebedi istirahatgah biçimi yarattı. Ben bir taraftan mesleğimizin gözle görülmez inceliklerini sana öğretirken, diğer yandan resim çizme yöntemini değiştirmek zorunda kaldım.
Sen bu mezarla birlikte doğdun Panep, elim burada oluştu, artık bana ihtiyacın yok.
Yanılıyorsun Şet, bakışın olmasa yolumu yitiririm.
Bilinmezde yürümesi gerektiğinde Panep'in ihtiyacı olan tek şeyin biraz güven olduğunu sadece ben biliyorum.
Ama tereddüt etmedin. Bana öğretilen her şeyi sana işte bu yüzden gösterdim. Sen artık benim öğrencim değilsin Panep, eşitimsin.
Sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim diye yakındı İmuni. Ama bazı göz yumulmaz alışkanlıklara dikkatinizi çekmek istiyorum.
Seni dinliyorum dedi Kenhir. Bir yandan da 3. Amenofis döneminde yapılmış ya da onarılmış tapınaklar hakkındaki makalesine devam ediyordu.
Kararlı Gao, Lonca'ya ayrılmış stoktan payına düşenden çok daha fazla papirüs alıyor.
Hayır İmuni, sol ekip önderine ayrıntılı eskizler çizmesi için ben verdim o papirüsleri.
Bunu mezar defterine açıkça yazmak gerekecek.
Kenhir yardımcısına şaşkınlıkla baktı. Bana mesleğimi mi öğreteceksin?
İmuni kızar. Hayır, tabii ki hayır.
Bitti mi?
Aynı zamanda Aslan Userhat'ın bir blok kaymak taşı aldığını, nerede kullanacağını tesellüm makbuzuna yazmadığını da söylemek zorundayım.
Bunda şaşılacak bir şey yok. Çünkü o taş kral tabutunun yapımında kullanılacak.
Bana kimse bir şey söylemedi.
Bunda da şaşılacak bir şey yok. Yanılmıyorsam sen ne mezar katibisin ne de baş yontucu, öyle değil mi?
İmuni yutkundu, yine de suçlamalarını sürdürdü. Panep'in davranışına gelince asıl kabul edilemez olanı o. Kullandığı boya topaklarının adedini söylemeye yanaşmıyor. Gereğinden fazla fitil kullanıyor. İnanılmaz sayıda fırça harcıyor. Eğer öteki zanaatkarlar da kuralları onun gibi çiğnerse ortalık karışır.
Sırayla ele alalım öyleyse dedi Kenir. Şantiyede karışıklık var mı?
Hayır, henüz yok.
mezar defterine bir gün bile olsa Panev'in işine gelmemezlik ettiğini yazılabilir mi?
Evet, bu doğru ama...
Eserin memnun edici bir biçimde ilerlediğine, bu harika haberleri iletmek için Firavun'a resmi bir mektup göndermeye hazırlanmam gerektiğini sen de kabul ediyor musun?
Evet ama...
Önemli olanı önemsizden ayırmayı becerebilseydin daha az sıkılırdın.
Yine de Panev'i cezalandırmak gerek.
Endişelenme, dediğini yapacağım.
Vereceğiniz cezayı öğrenebilir miyim?
Ona sözlü bir uyarıda bulunup çalışma yöntemini hiç değiştirmemesini söyleyeceğim.
Işık muayenelerini bitirmiş, araştırmalarına dönmüştü. Şimdiye kadar sadece kurtarıcı Şed'in gözlerindeki bozulmayı yavaşlatmış, ancak körlüğü önleyecek ilacı bulamamıştı. Nefer karısının laboratuvarına girdiğinde onu göze zarar verecek hastalık nedenlerini yenecek, piramitler döneminden kalma reçetelerin yazılı olduğu eski papirüsleri incelerken buldu.
Çok çalışıyorsun Işık, kendini harap ediyorsun.
Kocası sevgiyle sarılırken gülümsedi Işık.
Kurtarıcı Şed'in gözlerini kurtarmak için elimden geleni yapmam gerekmez mi?
Yenilgiyi hiç kabullenmiyorsun, yeni bir iz buldun değil mi?
Gözleri yavaşça ölüyor çünkü gözlerine giren tehlikeli asalaklar yavaş yavaş kanı ve sıvıları bozuyor. Gözü tehdit eden karanlığı kovmak için günlükten, reçineden, yağdan, ilikten ve pelesenk ağacı suyundan bir merhem yaptım. Sonucundan fazla tatmin olmadım, neden olmadığımı da anladım galiba. Bütün bu merhemi harekete geçirecek ve göze zarar vermeden hastalığı yok edecek bir madde eksik.
Nasıl bir madde?
Eskilerin bilgelik olarak adlandırdıkları bir mineral.
Başka bir deyişle ışık taşı.
Evet, gerçekten de bu sonuca vardım. Bir sürü başka mineral denedim ama hiçbiri ilacı düzeltmeye yaramadı.
Sence ışık taşından bir parça almalı ve Şed'in gözünü iyileştirmek için merhemine katmalıyız, öyle değil mi?
Ne diyeceğini şimdiden biliyorum. Lahde hayat vermesi için kimsenin taşa dokunmaması lazım. Asıl öncelik vermemiz gereken Firavun'un ebedi istirahatgahı.
Haklısın Işık. Bir de kenara itemeyeceğimiz başka bir şey var. Ya Şed Lonca'ya ihanet eden hain Şed'se?
Hayır Nefer, o değil.
Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun?
Davranışları kuşku yaratıyor, bunu ben de kabul ediyorum. Üstelik ekip üyelerinden çoğunu aşağılıyor ama hala onu kurtarmak istiyorum.
Bu bilge kadının bir isteği mi?
Karar vermek usta başına kalmış.
Bilge kadın suskun Nefer'in de huzurunda Kenhir'e tıbbi bulguları anlattı.
Sağlam koruma altında Mernep Tah'ın mezarına taşımadan önce ışık taşının yerini değiştirmek hiç hoşuma gitmiyor, dedi Kenhir omurdanarak. Hele bugünkü koşullarda son derece tehlikeli olur bu. Mezarın tamamlanmasını bekleyemez miyiz?
O zamana kadar Şed kör olur, dedi Işık. Oysa bugün gözünü kurtarmak için hala bir umut var.
Bir umut kesin bir şey değil.
Sizin onayınıza ihtiyacımız var, dedi Nefer.
Eserin başarısı daha öncelikli değil mi?
Şed mezarın ana sahnelerinde son düzeltmeleri yapacak olağanüstü bir ressam. Panev'i eşiti olarak görse de eğitimini henüz tamamlamadı. Eğer Şed iyileşirse eser ve lonca onun dehasından yararlanabilecek.
İşte size bir ustabaşı mantığı.
Bu mantık mezar katibi için de uygun değil mi?
Nasıl yapmayı düşünüyorsunuz?
Taşın saklandığı yeri düşünürsek gün doğup taşın rengi değişirken bakır bir kalemle bir parça alırım, dedi bilge kadın. O saatlerde zanaatkarlar aileleriyle birlikte atalarına şükranlarını sunduklarından kimse ne yaptığımın farkına varamaz.
Bu arada bir de şaşırtmaca da yapabiliriz, diye araya girdi Nefer.
Eğer o gölge yutucu gerçekten de ışık taşının peşindeyse bakarsınız onu ele verecek yanlış bir adım atar.
Nefer lonca salonunda toplanmış sağ ekip zanaatkarlarına Mernep Tah'ın mezarındaki işlerin tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi. Çizimci ve ressamlar eserlerinin son ayrıntılarıyla ilgileniyor, yontucular da lahit ve heykellerle uğraşıyordu. Tuti'ye gelince o da öteki tarafta kralın ruhuna eşlik edecek mücevherleri hazırlamakla meşguldü. Köyün atölyesinde yapılmış heykellerin canlanmasının sadece ışık taşıyla mümkün olacağını herkes biliyordu.
Bu nedenle heykeller Krallar Vadisi'ne taşınmadan bir gece önce atölyenin kapatılmış olduğunu, önünde de Paneb'in nöbet tuttuğunu görmek kimseyi şaşırtmadı. Ertesi gün zorlu geçeceğinden herkes erkenden yattı. Hain taşın getirildiğinden emin olduğu atölyeye bir göz atmadan önce tüm köyün uykuya dalmasını bekledi. Genç devi kandırmak imkansızdı ama o değerli hazineye olabildiğince yaklaşma tutkusuyla yanıyordu. Paneb'i kapının önünde görmeyince müthiş şaşırdı. Kırılacak tek bir ahşap kilit. Sonra ışık taşı onun da artık. Elleri heyecandan terlemişti. Neredeyse elini kolunu sallayarak ilerliyordu. Birden korkuyla olduğu yerde kaldı, dondu. Ya bir tuzaksa? Elbette bu bir tuzaktı. Üstelik hazine bir köşede saklanmış avını bekleyen, Paneb'in koruduğu atölyede de değildi kuşkusuz. Hain adım adım geri geri uzaklaştı oradan. Bir yırtıcı kadar sessizdi.
34. ayrımın sonu. Sayfa 417.